Ayrım 53, sayfa 446. 3 Kasım 1922'deki meclis toplantısında Lozan Konferansı için 150 bin lira ödenek ayrılmıştır. Bütçeye toplam 300 bin lira konulmuştur. İhtiyaç olursa ek ödenek belirlenecek, para artarsa bir yıl sonraya devredecektir. Delegelere, danışmanlara, katiplere ödenecek günlükler ve verilecek elbise paraları belirlenmiştir. Buna göre baş delegeye günlük 10 İngiliz lirası, kişi başı diğer delegelere 8, danışmanlara 5, çevirmenlere ve katiplere 3, askerlere 2 İngiliz lirası verilecektir. Elbise parası olarak ise baş delegeye 50, kişi başı diğer delegelere, danışmanlara, çevirmenlere, katiplere 20 İngiliz lirası verilecektir. Yalnız yakında başka bir dış göreve gitmek için elbise parası almış olanlara bu defa elbise parası verilmeyecektir. Lozan heyetine verilecek bu paralar mecliste tartışılıp kabul edilmiştir. Verilen ödenekler yetersizdir. Nitekim İsmet Paşa birkaç defa Ankara'dan para istemiştir. Örneğin 3 Ocak 1923'te Başbakanlığa gönderdiği bir telgrafta 100 bin liraya Tezel'den ihtiyaç var demiştir. Yine 12 Ocak 1923'te Başbakanlığa gönderdiği başka bir telgrafta Osmanlı'dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçen elçilik ve konsolosluklarda bırakılan katiplere avans verebilmek için kendi adına 20 bin İsviçre frangı gönderilmesini istemiştir. Hükümet olanaklar dahilinde istenen parayı heyete göndermiştir. Bu Lozan parantezini kapatıp yeniden Sevr'deki Osmanlı heyetine dönelim. Bağdatlı Hadi Paşa, Rıza Tevfik ve Reşat Halis'ten oluşan 3 kişilik deneyimli Osmanlı heyeti 10 Ağustos 1920'de Türkleri tamamen sömürge haline getirip Anadolu'nun ortasına sıkıştıran 433 maddelik idam fermanını Sevr'de namlı porselen fabrikasının Çinili salonunda imzalamıştır. Üçüncüsü, müttefikler ikilik yaratmak için Lozan'a Osmanlı hükümetini de çağırmıştır. Bunun üzerine Atatürk saltanatı kaldırmıştır. Zaten saltanatı kaldırmayı düşünen Atatürk böylece bir taşla iki kuş vurmuştur. Hem Lozan'ın hem Cumhuriyet'in önünü açmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, İstanbul'un resmen işgal edildiği 16 Mart 1920 tarihi itibariyle Osmanlı'nın sona erdiğini kabul etmiştir. Böyle bir ortamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Lozan heyetine daha dün yok saydığı Osmanlı'dan diplomat devşirmeye çalışması, Kemalistlerin kendilerini temsil edecek diplomatlara, siyasetçilere sahip olmadığı gibi bir manzara yaratacaktı ki böyle bir manzara Türkiye'nin işini daha da zorlaştıracaktır. Dördüncüsü, Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı ve ardından Mudanya Mütarekesi'ni Osmanlı'nın o yetenekli, dirayetli diplomatlarıyla değil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o deneyimsiz diplomatlarıyla başarıya ulaştırmıştır. Beşincisi, Lozan Konferansı'na o yetenekli, dirayetli Osmanlı diplomatları götürülmeyip, tüm sorumluluğun yeni Türkiye'nin yeni genç diplomat adaylarına verilmesi, gelecek içinde çok yararlı olmuştur. Böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecekteki diplomasi kadrosu Lozan Konferansı'nda pişmiştir. Bilal Şimşir'in ifadesiyle katiplerin çoğu Dışişleri Bakanlığı gençlerindendi. Bunlar Lozan'da sıkı bir diplomasi stajından geçecek ve yarınki genç Türkiye Cumhuriyeti'nin üst düzey diplomasi kadrolarını oluşturacaklardı. Bunlar ilk dönemde Türkiye Cumhuriyeti elçilerinin 1/3'ü Lozan ekolünden geçmiş olan diplomatlardı. Münir Ertegün, Zekai Apaydın, Yusuf Hikmet Bayur, Tevfik Bıyıklıoğlu, Cevat Açıkalın, Ruşen Eşref Ünaydın, Yahya Kemal Beyatlı, Emin Ali Türkgeldi, Suat Davaz, Tevfik Kamil Köperler. Altıncısı, Lozan Konferansı gün gün iyi incelenecek olursa İsmet Paşa başta olmak üzere tüm deneyimsiz diplomatlarımızın Orada yedi düvele karşı canla başla kora kor mücadele ettikleri ve sonuçta mümkün olanı aldıkları, dolayısıyla son derece başarılı oldukları görülecektir. İsmet Paşa ve heyeti 5 Kasım 1922'de Ankara istasyonundan Atatürk tarafından uğurlanmıştır. Heyet Karaköy'e kadar trenle, Karaköy'den Bilecik'e otomobillerle geçmiştir. İsmet Paşa ve heyeti 9 Kasım 1922'de Sirkeci'den Doğu Ekspresi ile Lozan'a uğurlanmıştır. İstanbul'u ve Boğazları işgal altında bulunduran İngiltere, Lozan Konferansı'na mümkün olduğunca geciktirmeye çalışmıştır. İngilizler 13 Kasım'da başlaması planlanan konferansı bir hafta sonra ertelemiştir. İsmet Paşa bu skandal haberi bindiği tren Lozan'a yaklaşırken Fransız Le Matin gazetesi muhabirinden öğrenmiştir. Bu gazeteye verdiği demeçte sert konuşmuştur. Bütün bir milleti ve bütün bir orduyu belirsiz bir mütareke halinde tutmak kolay değildir. Bu geciktirmenin Türk milleti ve Büyük Millet Meclisi üzerindeki etkisi ne olabilir? Bu soruya generallerimizin cevap vermesini isterim. İsmet Paşa sözlerini şöyle bitirmiştir. Sizlerle samimi ve sıkı işbirliği kurmak amacımızdır. Ama karşınızda bir koloni değil, hür bir millet vardır. Tabi değil, eşittir. İsmet Paşa 12 Kasım 1922'de konferansa söz verdikleri tarihte başlatamayan müttefiklere bir nota verip konferansın bir an önce toplanmasını istemiştir. Bunun üzerine 13 Kasım 1922'de Curzon ve Poincaré İsmet Paşa'dan gecikme için özür dileyerek konferansın kesin olarak 20 Kasım'da toplanacağını taahhüt etmişlerdir. Tarihin garip bir tesadüfüdür. Hain Vahdettin'in bağımlı Osmanlı'nın son temsilcisi olarak İngilizlere sığınıp Malta'ya çıktığı 20 Kasım 1922 Pazartesi günü İsmet Paşa da bağımsız yeni Türkiye'nin bir temsilcisi olarak Lozan'da İngiltere'nin karşısına çıkmıştır. 9 devletin çok sayıda delegeyle katılacağı konferans için salonda Türkiye'ye Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan delegelerinin oturduğu masada yer ayrılmıştır. Müttefiklerin kendilerini ayrıcalıklı hale getiren bu oturma düzeni İsmet Paşa'nın tepkisini çekmiştir. İsmet Paşa'nın şiddetli itirazları üzerine oturma düzeni değiştirilmiştir. Böylece Türkiye delegeleri İngiltere, Fransa ve İtalya delegeleriyle aynı masaya oturmuştur. Atatürk bu davranışından dolayı İsmet Paşa'yı özel bir telgrafla kutlamıştır. İsmet Paşa nasıl bir çetin ceviz olduğunu konferansın açıldığı 20 Kasım'da göstermiştir. İsmet Paşa, eğer açılışta İsviçre Cumhurbaşkanı'ndan başka müttefiklerden herhangi biri konuşma yapacak olursa kendisinin de mutlaka konuşacağını belirtmiştir. Nitekim İsviçre Cumhurbaşkanı'ndan sonra Lord Curzon'un konuşma yapması üzerine İsmet Paşa hiç kimseden izin almadan bir oldu bittiyle kürsüye gelerek Kurtuluş Savaşı sırasında yaşanan sıkıntılardan, Yunan işgallerinin yarattığı yıkımdan söz edip eşitlik ve adaletli barış vurgusuyla dolu bir konuşma yapmıştır. İsmet Paşa'nın bu davranışından çok tedirgin olan Lord Curzon, salondan çıkarken İsmet Paşa'nın yanına gelip konuşmasını sert bulduğunu söyleyince, İsmet Paşa çok kısa ve anlamlı şu cevabı vermiştir. Çok ızdırap çekmiş bir milletin şikayetleridir. Curzon'un Türklerin en çok önem verdikleri sorun nedir sorusuna tek kelimeyle istiklal, bağımsızlık cevabını veren İsmet Paşa, yine Curzon'un Sovyet Rusya ile dostluğunuz ne kadar sürecek sorusuna da ebediyen cevabını vermiştir. İsmet Paşa'nın bu dik başlı cevaplarının Curzon'u fazlasıyla rahatsız ettiğini belirtmeye gerek yok sanırım. 21 Kasım'da Oçi Şatosu'ndaki ilk genel oturumda konferansın resmi dilleri ve iç tüzüğü görüşülürken davetçi ülkelerin yani İngiltere, Fransa ve İtalya'nın konferansta başkanlık yapacakları belirtilince İsmet Paşa Türkiye'nin de başkanlık etmesini istemiştir ancak reddedilmiştir. Bunun üzerine İsmet Paşa bir Türk temsilcinin konferansa genel sekreter seçilmesini istemiş ancak yine reddedilmiştir. Türkçenin de konferans dillerinden biri olmasını istemiş ama yine reddedilmiştir. İsmet Paşa konferansın adının Doğu meselesi hakkında konferans olmasına itiraz ederek konferansa sadece Lozan Konferansı denilmesini istemiştir. Sonunda ortalama bir yol bulunmuş ve Yakın Doğu sorunları hakkında Lozan Konferansı adı verilmiştir. Aslında bütün bu tartışmalar Lozan'da müttefiklerin Doğu sorununu çözmek, Türkleri Avrupa'dan ve Anadolu'dan atma düşleri gördüklerini kanıtlamaktadır. Özetle müttefikler Türkiye'ye göz açtırmamaya kararlıdır. Anılarında ben diplomat değilim diyen İsmet Paşa, Lozan Konferansı'nda zaman zaman asker olmasının faydalarını da görmüştür. Örneğin çok sert müzakerelerin yapıldığı bir sırada İsmet Paşa'nın sert tutumu üzerine İtalyan diplomat Montaigne, sizi protesto ediyorum deyince İsmet Paşa'dan tokat gibi şu askerce cevabı almıştır. Monsieur Montaigne, ben protesto nedir bilmem. Böyle protesto ettim mi ben bir saat sonra muharebeye tutuşuruz derim. Ben bütün ömrümde emir aldım ve emir verdim. Bunun dışında protestoydu, cilveydi, böyle şeyler bilmiyorum. Bunun üzerine Montaigne, şimdi muharebeyi nereden çıkardın diyerek yumuşamış ve normal müzakerelere dönülmüştür. Ben diplomat değilim diyen İsmet Paşa, müttefiklerin deneyimli diplomatlarına adeta saç baş yoldurmuştur. Batı Trakya konusu görüşülürken Batı Trakya nüfus istatistiklerini komisyona sunmuştur. Nüfus çoğunluğunun Türklerde olduğu gözükmektedir. Curzon ve Venizelos İsmet Paşa'nın verdiği rakamlara itiraz ettiğinde İsmet Paşa, öyleyse neden plebisite karşısınız diye sormuştur. Doğal olarak da cevap alamamıştır. İsmet Paşa benzer bir direnişi Musul konusunda da sergilemiştir. Tarihsel, coğrafi nedenlerle nüfus istatistiklerine göre Musul'un Türkiye'ye verilmesini istemiştir. Özetle İsmet Paşa Lozan'da elinden geleni yapmış, yedi düvele karşı çok iyi direnmiştir. Atatürk'ün ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendisinden istediği 14 maddelik kazanımlar için eldeki olanaklar çerçevesinde 6 ay sonuna kadar mücadele etmiştir. Atatürk'ün kendisinden istediği biçimde tam bağımsızlık için diretmiştir. İsmet Paşa'nın bu direnişi Amerikan delegesi Mr. Grew'un günlüğüne şöyle yansımıştır. Bugünkü toplantı esnasında İsmet Paşa tahmin edildiği şekilde kapitülasyonlar üzerinde tümüyle uzlaşmaz bir tavır takındı. Curzon, egemenlik konusunun Türkler arasında bir takıntı halini almış olduğunu söylüyor. Alice, Grew'un eşi ve ben Curzon ile odasına beraberce bir akşam yemeği yedik. İsmet Paşa ile arasında geçen bazı konuşmalardan birini anlatırken İsmet diyordu. Bana en çok bir müzik kutusunu hatırlatıyorsun. Her Allah'ın günü hep aynı melodiyi çalıyorsun. Ta ki hepimizi hasta edene dek. Egemenlik, egemenlik, egemenlik. Lord Curzon, Foreign Office'te Sir Crewe'a gönderdiği 6 Ocak 1923 tarihli bir telgrafta İsmet Paşa'nın direnişinden şöyle söz etmiştir. Bugün öğleden sonraki kapitülasyonlar toplantısında mutat protokole sadakatle uyuldu. Başkan nazik bir dille anlaşma tavsiyesinde bulundu ve müttefiklerin şartlarını tekrarladı. İsmet Paşa bizim bir hafta önceki söylevlerimize cevap dediği bir konuşma yaptı. Fakat verilen bütün tavizleri reddeden önceki pozisyonundan bir adım bile gerilemedi. İsmet Paşa Lozan'daki olağanüstü direnişi sırasında adeta yaşlanmıştır. 22 Aralık 1922 tarihinde Atatürk'e gönderdiği telgrafta şöyle demiştir. Görüştüğümüz zaman saçlarımı bembeyaz, yaşımı 10 yaş daha ileri bulacaksın. Lord Curzon, Lozan Konferansı başladıktan 3 ay kadar sonra, 30 Ocak 1923'te Sevr'in biraz daha yumuşatılmış niteliğinde çok ağır bir barış tasarısını müttefikler adına Türk heyetine sunmuştur. 160 madde, 9 ek bildiri ve sözleşmeden oluşan toplam 150 sayfalık bu barış projesinde Türk heyetinin kabul ettiği maddeler yanında henüz hiç görüşülmemiş maddeler de vardır. Müttefikler bu maddeleri müzakere ettirmeden imzalatmak gibi bir kurnazlık peşindedirler. İsmet Paşa'nın önüne bunları imzalayın diye konulan bu barış tasarısı, Lozan görüşmelerini takip eden gazetecilerden Ali Naci Karacan'a göre Sevr'in bir başka türlüsüydü. Türkiye'nin adli, mali, ekonomik istiklalini baltaladığı gibi duyun-u umumiye de devlet içinde bir devlet şekline geliyordu. Curzon, Sevr'e göre bu tasarının çok daha iyi olduğunu ileri sürmüştür. Eski Sevr Antlaşması'nın hükümleriyle şimdiki belgenin hükümlerini karşılaştırdığımız zaman hiç kimse bizim cömertlik ya da uzlaşma zihniyetinden yoksun olduğumuzu söyleyemez sanırım. Curzon, Türklerin ekonomik olarak İngilizlere muhtaç olduğunu düşünmekte, bu nedenle kapitülasyonlar konusunda diretmektedir. İsmet Paşa'nın hatıralarında aktardığına göre bir gün Curzon İsmet Paşa'ya aynen şunları söylemiştir. Memleketiniz haraptır. İmar etmeyecek misiniz? Bunun için paraya ihtiyacınız olacaktır. Parayı nereden bulacaksınız? Para bugün dünyada bir bende var, bir de bu yanımdakinde. Unutmayın, ne reddederseniz hepsi cebimizdedir. Nereden para bulacaksınız? Fransızlardan mı? Ben evet dedim. Curzon sözlerine devam etti. Para kimsede yok. Ancak biz verebiliriz. Memnun olmazsak kimden alacaksınız? Harap bir memleketi nasıl kurtaracaksınız? İhtiyaç sebebiyle yarın para istemek için karşımıza gelip diz çöktüğünüz zaman bugün reddettiklerinizi birer birer çıkarıp size göstereceğiz. Ancak Türkiye, Atatürk'ün ekonomik bağımsızlık politikası gereğince 1938'e kadar İngiltere'den veya başkaca bir ülkeden dış borç almadan kalkınmayı başarmıştır. Projeyi inceleyen İsmet Paşa, Lozan'daki Türk gazetecilere şu açıklamayı yapmıştır. Anlaşma tasarısı hakkında fikir açıklamaya bile gerek yoktur. Sulhün imza edilmemesini kastediyorlar. Burada geçirdiğimiz 2,5 ay bütün o münakaşa ve müzakereler bir komedyadan ibaretmiş. Komisyonlarda hiç görüşülmemiş maddelerin bile antlaşma tasarısına konulduğunu görüyorum. Anlaştığımız maddeler ağırlaştırılmış. Belki sulh istemiyorlar fakat dünya kamuoyunun karşısında bunun mesuliyeti bize ait değildir. Bu müttefik tasarısını görüşen Türkiye Büyük Millet Meclisi, tasarının reddedilmesine karar vermiştir. İsmet Paşa da tasarıyı reddetmiştir. Türkiye bununla yetinmeyerek 4 Şubat'ta Türk tezlerinin yer aldığı bir karşı tasarı sunmuştur. Ayrım sonu, sayfa 453.